Ayrım 20, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 210. Gülen'in zır cahilliği. Peygamberimiz Fethullah'ın çocukluğunda yine kendisinin anlatımlarına göre sık sık ziyaretine geliyormuş. Nasıl mı? Gülen cemaatinin yayın evinde basılan ve Fethullah'a övgü niteliğinde olan M. Fethullah Gülen adlı kitabın 24. sayfasında Fethullah'ın Hazreti Peygamber ile görüşme asparagası şöyle yer alıyordu. Çocukluğunda yaşıtlarından farklılığı sadece tavır ve davranışlarında değil, yaşanan bazı olaylarda da kendini gösterir. Hoca efendi 7-8 yaşlarındayken bir gece "Lebbeyk ya Resulallah" diyerek uyanır. O esnada yanında bulunan annesi bu duruma şahit olur ve çok şaşırır. Hoca efendinin bu şekilde aniden "Lebbeyk ya Resulallah" diyerek uyanması birkaç gün devam eder. Bu hal Refia Hanım'ı hem çok şaşırtır hem de korkutur. Gülen Nur cemaatinin oyları ile kendini dünyadaki 100 entelektüel arasında görüyordu. Sanırım kitapta yer alan bu bilgiyle "Şeyh uçmaz, mürit uçurur" sözü bile eksik kalıyordu. Gülen'in kitapta yer alan ve gerçek olması düşünülemeyecek anlatımlarına göre uykusundan "Lebbeyk ya Resulallah" diyerek uyanması karşısında annesinin hem şaşırıp hem de korktuğu vurgulanıyordu. Gülen annesinin kendisine 4 yaşında Kur'an'ı öğrettiğini ve bir ayda hatim ettirdiğini, köyün kadın ve kızlarına da Kur'an okumayı bellettiğini söylemiyor muydu? O halde Gülen'in uykusundan uyanırken söylediği iddia edilen sözlerin her Müslümanın tekrarladığı "Huzuruna geldim ya Muhammed" olduğunu bu denli Kur'an aşığı ve hocası olan annesi nasıl bilmez? Her zaman tekrarladığım gibi Gülen, yüzyılda bir görülen, kendi kendisiyle çelişen, bir önce dediğini bir sonra yine kendisi farkında olmadan tekzip eden, yani kendi kendinin Brütüs'ü olan bir kimsedir. Kitabın devamında anlatılanlar ise komedi üstü olmasının yanında insanların nasıl enayi yerine konduğunun bir başka göstergesi. Fethullah'ı Övme kitabından okumaya devam edelim. Bu durumu kocası Ramiz Efendi'ye de anlatır. Bir gece Refia Hanım'la Ramiz Efendi oğullarının başında beklemeye başlarlar. Hoca Efendi uykudayken aniden konuşmaya başlar. Ancak konuştuğu dili her ikisi de anlayamaz. Hoca Efendi uyandığında kendisine bu durumu sorunca herhangi bir şey söylemeden konuyu kapatır. Saf insanlara "vay be" dedirtmeyi amaçlayan bu gerçek dışı bilgilerin Fethullah Gülen'i uçurtmayı amaçlayan tr.fgulen.com adlı sitede yer alması Gülen'in kerametinin kendinden menkul olmasının bir başka kanıtıdır. Gülen babasının Arapça ve Farsça beyitleri elinden düşürmediğini söylüyor. Annesinin ise nasıl bir Kur'an öğretmeni olduğunu öve öve bitiremiyordu. Oysa Hazreti Muhammed Arapçadan başka bir dil bilmiyordu. Bir an için Fethullah'ın Hazreti Peygamber ile görüşüp konuştuğunu kabul edelim. Fethullah'la mecburen Arapça konuşacaklardı. Her ne kadar Fethullah yeterli düzeyde Arapça bilmese de. Bu durumda Fethullah'ın annesinin ve babasının da bir kelime bile Arapça bilmediği ortaya çıkıyor. Öyle ya, "Lebbeyk ya Resulallah" cümlesinin ne anlama geldiğini bilmeyen insanların Arapça veya Kur'an bildiği söylenebilir mi? Böylece Gülen her zaman yaptığı gibi bir kere daha kendi kendini yalanlıyor. Sahte dini lider. Ronald Kessler tarafından kaleme alınan "Siyah Savaş'ta" adlı kitapta yapılan ifşaatlar, Siyah Başkanı George Tenet'in istifasına neden olmuş durumda. Eser oldukça ilginç ve çarpıcı şeyler anlatıyor. Örneğin kitap Siyah'ın yumuşak dini mesajlar vermeleri ve Amerikan karşıtlığını gidermeleri için etkili bazı sözüm ona İslam sıfatlı dini liderlere para ödediğini ve desteklediğini belgeleriyle ortaya koyuyor. Siyah Savaş'ta, yani The Siyah at War, İslam'da herhangi bir kişi dini lider olarak adlandırabilir diyor ve ekliyor. Bu yüzden Siyah kendisine bağlı sahte dini liderler yarattı. Sanıyoruz ki bu bilgi epeyce düşündürücü. Siyah sahte dini liderler üreterek Amerika'ya karşı çıkmayacak Amerikan muhibbi kitleler üretiyor. Sahte dini lider kavramının altını bir kez daha çizerek şimdi de şu satırlara dikkat kesilelim. Siyah kendilerini din adamı olarak tanıtan ve Müslüman olmayanlar hakkında yumuşak dini mesajlar verecek görevlileri öne çıkardı. Şimdi bu çalışmanın başından itibaren anlattıklarını, dokümanları hatırlayalım ve Kessler'ın kitabında sahte din adamı, görevli, yumuşak dini mesajlar verecek lider gibi sıfatlarla anlatılan tüm bilgileri ekleyerek kritik soruyu soralım. Amerikan sevgisini, buna açılan yol demek olan Hristiyan-Yahudi aşkını topluma aşılayan, Siyah'ın desteklediği yumuşak mesajlar veren sahte din adamı ve görevli acaba kim olabilir? Her şey psikolojik savaş taktikleriyle örtülmesine rağmen aslında son derece apaçık bir çıplak hakikat olarak önümüzde durmuyor mu? Hristiyanlar için cennete girecek diyen daha 1. Körfez Savaşı'nda Saddam'ın güç bela attığı birkaç füzeden yaralanan İsrail'i çocuklar için sabahlara kadar uyuyamadığını itiraf eden İslam dünyası ve Müslüman kavramını böyle bir coğrafya yok, kendi doğrularıyla yaşayan insanlar var diyerek bir kalemde silip atan, İslam coğrafyasının işgali için bir tek ciddi kelime etmeyen, buna itiraz etmek yerine ilkelerini savunan Müslümanları terörist olarak nitelendiren, daha da ötesinde tüm bu işleri kotaran ülkenin kucağında yatan bir Rabbin aciz kuluna işaret etmiyor mu? Tam da bu noktada araştırmacı Aytunç Altındal'ın çok ses getiren şu satırları akla geliyor. Papa 1998 Şubat ayında kilisenin bağrına bastığı gizli evladı anlamına gelen in pectore tarzıyla, yani gizlice 20 kardinal atadı. Bu kardinallerden 18'inin kim olduğu isim isim biliniyor. Ancak iki tanesi, birisi Çin'de, diğeri Orta Doğu ülkelerinden birisinde bulunan iki kardinal açıklanmadı. Gizli tutuluyor. Evet, İslam'ı protestanlaştırma. Siz bunu İslam'ı tüketme gayret ve saldırısı olarak okuyabilirsiniz. Misyonunu üstlenmiş bir büyük senaryo ile kitleler tarafından kabul görmüş, vazife önemine binaen himaye altına alınmış bu isim acaba kim? Buyurun size iki ipucu. 1. Gülen Papa'nın ayağına gitmek, ona biat edip bağlılığını bildirmek için CIA istasyon şefleri ve başta Morton Abramowitz olmak üzere yalvar yakar oluyor, daha sonra bu hülyasına kavuşuyordu. Gülen Papa'nın karşısında sizin misyonunuzun bir parçası olmaya geldik diyor. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bundan en çok suçlanacak olan Müslümanlardır diyor. Müsamahanıza sığınarak misyonunuzun hedeflerine hizmet etmeyi üstlenmek istiyoruz şeklindeki sözleriyle safını belli ediyordu. İkinci ipucu, Gülen'in babası ne demişti? Öyle bir evlat yetiştiriyorum ki onları kendi dinleriyle vuracak. İkinci kardinali, yani papazı hala bulamadınız mı? FETÖ Kur'an-ı Kerim'in mealini de değiştirmiş. Murat Bardakçı Habertürk'te yazdığı yazıda Fethullahçıların Kur'an ayetlerini çıkarları doğrultusunda nasıl değiştirdiklerini kaleme alıyordu. Oysa her Müslüman bilir ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştirmeye kalkan dinden çıkar. Haydi gelin bu ayet değiştirmeyi hep beraber okuyalım. FETÖ Kur'an-ı Kerim'in mealini de değiştirmiş. Diyanet'in Kur'an mealindeki bilenlere sorun, Zaman gazetesinin dağıttığı Kur'an'da Tevrat ve İncil alimlerine soruna dönüşmüş. Burada sözünü edeceğim hadiseden, daha doğrusu Kur'an'ın bir ayetinin tahrifinden, Türkiye'nin önde gelen İslam tarihi profesörlerinden bir dostum sayesinde haberdar oldum. Mesele şu, Zaman gazetesi bundan birkaç sene önce son devrin en önemli İslam alimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır'ın ilk baskısı 1935 ile 1938 arasında 9 cilt halinde Diyanet İşleri Reisliği tarafından yapılan ve daha sonraları defalarca basılan Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirini bugünün Türkçesine nakledilmiş olarak yayımlayıp okuyucularına dağıtmıştı. 1878 ile 1942 arasında yaşayan Elmalı'nın eseri, Türkiye'de basılan ilk Kur'an meal ve tefsiri olarak bilinirse de aslında böyle değildir. Eski asırlarda el yazması olarak elden ele dolaşan daha çok sayıda meal mevcuttur. Ve ilk matbu, yani basılı meal ve tefsir de 1865'te yayımlanmıştır. Hak dini Kur'an dilinin özelliği ise ilmi boyutunun yanı sıra dilinin eski devirlerdeki tefsirlere göre daha açık olması ve Diyanet'in yayımlaması sayesinde eserin geniş bir okuyucu kitlesinin istifadesine sunulmasıdır. Zaman gazetesi ilk yayınının üzerinden 70 seneden fazla zaman geçen eserin dilinin eskimiş ve dolayısıyla herkes tarafından rahatça anlaşılamayacağını düşünmüş ve sadeleştirilmiş şeklini okuyucularına dağıtmış. Ama ne sadeleştirme? Tahrif Kur'an'ın 16. suresi olan Nahl'ın 43. ayetinde yapılmış. Ayet Diyanet Vakfı'nın yayımladığı mealde, "Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun." diye veriliyor. Elmalılığının sadeleştirilmiş metninde ise karşımıza birdenbire Tevrat ve İncil alemleri çıkıyor. Meal, "Ey peygamber, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil alimlerine sorun." halini alıyor. Yani ayette geçen ve bildiğim kadarıyla tek bir kişinin dışında tefsir alimlerinin tamamının bilenler diye çevirdikleri ehle zikri ifadesi Elmalılı Hamdi Efendi'nin ağzından Tevrat ve İncil alimleri yapılıveriyor. Elmalılı ise asla böyle bir şey demiyor ve aynı ayet, hak dini Kur'an dilinin geçenlerde tıpkı basımı yapılan orijinal el yazmasında, "Senden evvel de Resul olarak başka değil, ancak kendilerine vahiy veriyor idiğimiz erler göndermişizdir, ehli zikre sorun bilmiyorsanız" şeklinde geçiyor. Mealin bu şekilde değiştirilmesi ile de birkaç iş birden ediliyor. Kur'an'da nesh edildiği yani lağvedildiği, kaldırıldığı, defalarca ifade edilmesine rağmen Tevrat ve İncil'in hükmü devam ediyormuş havası verilerek kaldırılmış kitapların alimlerine müracaat tavsiye ediliyor. Ve hem Kur'an'ın özüne hem de tefsirin asıl sahibi olan Elmalılı Hamdi Efendi'nin sözüne tamamen ters bir iddiada bulunuluyor. Bu yazıyı yazmadan önce sözünü ettiğim tahrifin daha önce fark edilip edilmediğini araştırdım. Bu konuda yayımlanmış birkaç yazının bulunduğunu ama pek dikkat çekmediklerini gördüm ve tahrifi tekrar hatırlatmak istedim. Tahrifin sebebinin ne olduğunu ayetin bilgisizlikten mi, boş vermişlikten mi, yoksa bir aralar pek moda olan dinler arası diyalog teranesine destek sağlayabilmek maksadıyla mı değiştirildiğini bilmiyorum. Şimdi merak ettiğim bir husus daha var. Elmalılı Hamdi Efendi'nin varislerinin, mesela büyük alimin torunlarından olan sevgili Okan Bayülgen'in dedelerinin eserinin bu hale getirilmesini öğrendiklerinde ne düşünecekleri ve ne yapacakları? Mahcup Gülen. Fethullah Gülen erkek arkadaşları ile aynı odada kalmaktan büyük bir telaş ve korkuya kapılıyor. Gerek asker gerekse hastane muayenelerinde panikliyor ve kaçıyordu. Gülen'in hayatını anlatan Faruk Mercan'ın kaleme aldığı Cemaat Yayını Fethullah Gülen adlı kitabın 62. sayfasında bu konu şöyle işleniyordu. Odaya nikelaj bir karyola koymuştuk. Karyolayı ben Hoca Efendi'ye ayırdım. Ben de yere bir yatak yaptım. Yere yatacağım. Hoca Efendi bir türlü yatmayınca, "Hocam saat kaç oldu, artık yatalım, yatmanın zamanı geldi, ben yatacağım." dedim. "Siz karyolaya, ben yere yatacağım." dedim. "Yok, yatmaz, karyolada yatmak istemiyor, kenarda oturuyor." Derken yerdeki yatağa yatmaya razı oldu. Ama tam yatacak, yorganı çekecek üstüne, ben de karyolanın kenarında oturmuşum herhalde. Bir türlü yorganı üstüne çekip uzanıp yatamıyor. Bir baktım yüzü kıpkırmızı, alnındaki damarı çatlayacak gibi. Ikınıyor, sıkılıyor, öte kıvranıyor, beri kıvranıyor, bir türlü uzanıp yatamıyor. Hemen farkına vardım, durumu anladım, benden çekiniyor. Aynı yerde yatmayı, benim yanımda ayaklarını uzatıp yatmayı edebine sığdıramıyordu. Dedim, "Hocam bir dakika, siz burada karyolada yatın, ben de yerdeki yatakları alayım." dedim. Ve yatağı yorganı kaptığım gibi diğer odaya geçtim. "Allah," dedim, "inşallah rahat yatmıştır." Onu o odada bıraktım. Bir insanın arkadaşıyla aynı odada farklı yataklarda yatmaktan dolayı yüzünün kıpkırmızı, alnının damarlarının çatlayacak gibi olması son derece ilginç. Yine aynı kitabın 50. sayfasına göre Gülen'in askerde banyo yapması da bir kabus halini alıyordu. Bu oldukça garip durumu da şöyle anlatıyordu. Banyolarda askerler dikkatsiz yıkanıyorlardı. Onun için onlarla yıkanmaya da gidemiyordum. Çok defa tuvalette saklanır, başımı biraz ıslatarak sanki yıkanmış gibi yapar ve çıkardım. Küçük Dünyam adlı kitabının 71. sayfasında askerliğini yaparken belli dönemlerde gerçekleştirilen umumi kontrolden duyduğu korku ve telaş had safhaya varıyor. O günleri hala yaşıyor gibi anlatıyordu. Bir defasında umumi kontrol yapılacaktı. Muayeneyi çıplak yapıyorlardı. Sıra bana gelince doktora komutanım benim dizimden yukarısını annem dahi görmemiştir dedim. Komutan insaflıymış geç dedi ve kurtuldum. Fethullah Gülen adlı kitabın 57. sayfasında 12 Eylül döneminde tutuklu olduğu günlerde Gülen'in kabusu yeniden depreşiyor. Arkadaşları ile banyo yapmaktan kaçıyor. Banyoyu tek başına yaptığı şöyle anlatılıyordu. Tutuklular için haftada bir banyo imkanı vardı. Gülen herkesin topluca yıkandığı bu banyo saatine gitmiyordu. Yatak çarşaflarıyla etrafını kapattığı bir yerde banyosunu yalnız yapıyordu. Kadından kaçıyor, gılmana sulanıyor. İslam'ın emirlerine takla attırmaya kalkarak evlenmemesine kılıflar hazırlayan, bu davranışını maskelemek için dinin kurallarını kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye kalkan Fethullah Gülen, 1990 ve 1991 yıllarında Hisar ve Yeni Cami'de verdiği vaazlarında inciler döktürüyordu. Gülen Allah'ın kendilerini yine kendi açıklamaları ile ötede, o öte neresiyse, behçete, nedrete ve en ilginciyse gılmanlara uyaracağını üzerine basa basa vurguluyordu. Behçet ile nedreti bir kenara bırakıp gılman da ne ola ki diye kendi cemaatlerinden yani bir nurcunun yazdığı Yeni Lügat adlı sözlüğe bakalım. Sözlükte gılmanın karşılığında bıyığı terlememiş erkek çocuğu şeklinde bir açıklama yer alıyordu. Ve asrın imamı olarak lanse edilen Fethullah'a soralım. Tüyü bitmemiş erkek çocuklarına uyarmak dinin ne tarafına düşüyor? Asrın din adamından bu cevabı beklerken onun ev toplantılarında yaptığı şu konuşmayı hatırlarsak, sanırım sorunun cevabının ne olduğunun bir anlamı kalmayacak. Emre itaati Adem'den, aşkı da şeytandan öğrenmek lazım diyen Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar adlı kitabının 2. cildinin 95. sayfasında inhiraf yani dönme, sapma, doğru yoldan çıkma başlığı ile karşı cinsten biriyle konuşmayı, dertleşmeyi bile zaaf eseri, tabiat bozukluğu veya o cinse ait karakteri taşıma emaresi olarak nitelendiriyordu. Ama gılmanlara yani tüyü bitmemiş erkek çocuklarına uyarmayı da ulvilik olarak görüyordu. Gülen vaaz ve sohbetlerinde Allah insana huri, gılman ve perdedarlarla donatılmış cennetler sunacaktır diyordu. Fethullah'ın cennette beklediklerini açıklarsak, huri, ahı gözlü çok güzel kızlar, perdedar bir şeyin görünmesine ve bilinmesine mani olan kişi, gılman, bıyığı terlememiş delikanlılar gençler. Görüldüğü gibi Fethullah hiçbir şeyi eksiksiz bırakmıyor. Cenneti âlâ sanki... Tövbe tövbe! İster istemez insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Tuncay Güney Fethullah'ın yanındayken kaç yaşındaydı? Çocuklara taciz ve tecavüz. Gelin şimdi bir olayı daha hatırlayalım. Gülen'e yakın Hilal TV'nin sahibi, ülkemizde büyük çoğunluğun okuduğu Kur'an meallerinin yazarı Mustafa İslamoğlu, Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 yaşında tüyü bitmemiş bir çocuğa taciz ve tecavüzle yargılanıyor. Ve mahkemenin 1980 Taksim 77 esas ve 1981 Taksim 309 no'lu kararında 2 sene 6 ay hapis ile cezalandırılıyordu. Hatırlarsınız sosyal medyada Mustafa İslamoğlu ile Fethullah Gülen sevdalısı Bülent Arınç ile el ele çekilmiş resimleri ile arzı endam ediyorlardı. Yakınları Mustafa İslamoğlu'na 12 yaşındaki çocuklarını Kur'an-ı Kerim okumayı öğrensin, İslam ahlakı ile nasiplensin diye emanet ediyorlardı. İslamoğlu ise çocuğu kız kardeşinin evine götürüyor, orada banyo ettiriyor ve ardından iğrenç emelleri için kullanıyordu. İslamoğlu mahkemede yapılan yargılamasında kendisinin akıncı görüşü benimsediğini, ancak bu görüşün sadece fikir ve inanç dünyasında kaldığını, herhangi bir eylemli davranış içine girmediğini ve bu nedenle ülkücü görüşü benimseyen müdahil tarafın kendisine iftirada bulunduğunu söylüyordu. Ancak yargılama sürecinde ve yine mahkeme kararında da yer alan bilgilere göre İslamoğlu ile mağdurun ailesi bırakın hasım olmayı son derece yakın dostluk ilişkisi içindeydi ve bu nedenle kendisine çocuklarını dini eğitim alsın diye emanet etmişlerdi. Bu durumun en yakın tanıkları arasında İslamoğlu'nun babası dahil ailesi de bulunuyordu. 1 Eylül 2010 tarihinde Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı olan Zaman Gazetesi, yere göğe sığdıramadığı çocuk tacizcisi Mustafa İslamoğlu ile ilgili, tefsir dersleri ve eğitim hizmetleri ile tanınan Mustafa İslamoğlu da referandumda evet diyeceğini açıkladı başlıklı bir yazı yayımlıyordu. Gazete İslamoğlu'nun halk oylamasını, koca bir milletin vesayete dur deyip dememe meselesi olarak değerlendirdiğini aktarıyordu. Son günlerde başta Ensar Vakfı olmak üzere birçok dinci vakıftan taciz ve tecavüz çığlıkları geliyordu. Ne garip ki bu vakıflar ve tacizciler cezalandırılacağına, mağdurlar baskı altına alınıyor, adeta onlar cezalandırılıyordu.
20. Ayrımın sonu, sayfa 220.